Ayrım 2. Sayfa 20. 1993 Reid Konferansları. 1. Entelektüelin temsil ettikleri. Entelektüeller çok geniş bir grup mudurlar? Yoksa had safhada küçük ve oldukça seçkin bir grup mu oluştururlar? Entelektüellerle ilgili olarak 20. yüzyılda yapılan en ünlü iki tanım bu noktada tam anlamıyla zıt konumlardadır. Mussolini'nin 1926 ile 1937 yılları arasında hapiste tuttuğu İtalyan Marksist, eylemci, gazeteci ve olağanüstü siyaset felsefecisi Antonio Gramsci, Quaderni dal Carcer hapishane defterleri aldı kitabında, bütün insanlar entelektüeldir ama toplumda herkes entelektüel işlevini görmez diye yazıyor. Antonio Gramsci, The Prison Notebooks, Selections, İngilizce çeviren Quentin Hoare ve Geoffrey Noel Smith, Londra, Lawrence and Wishart, 1978. Hapishane defterleri, çeviri Adnan Cemgil, belge yayıncılık 1997. Gramsci'nin kendi hayatı entelektüele biçtiği rolü örnekler. Mektepli bir filolog olan Gramsci hem İtalyan işçi sınıfı hareketinin örgütleyicilerinden biriydi hem de çeşitli gazete ve dergilere yazdığı yazılarla amacı sadece bir toplumsal hareket değil, aynı zamanda bu hareketle bağlantılı bir kültürel formasyon oluşturmak olan toplum çözümleyicilerinin en bilinçlilerinden biri olduğunu göstermişti. Gramsci toplumda entelektüel işlevi görenlerin iki tipe ayrılabileceğini göstermeye çalışır. Bunlardan birincisi nesilden nesile aynı şeyi yapmayı sürdüren öğretmenler, papazlar ve idareciler gibi geleneksel entelektüeller. İkincisi ise entelektüelleri çıkarlarını örgütlemek, daha fazla iktidar, daha fazla denetim gücü elde etmek için kullanılan sınıflarla ya da kuruluşlarla doğrudan bağlantılı olduklarını düşündüğü organik entelektüellerdir. Nitekim Gramsci organik entelektüele ilişkin olarak şöyle der. Kapitalist girişimci kendisiyle birlikte sanayi teknisyenini, ekonomi politik uzmanını, yeni bir kültürün, yeni bir hukuk sisteminin oluşturucularını ve benzeri yaratır. Bir deterjan ya da havayolu şirketinin pazardan daha fazla pay kapmasını sağlamak için teknikler geliştiren günümüz reklamcısı ya da halkla ilişkiler uzmanı, demokratik bir toplumda olası müşterilerin rızasını kazanmaya, tüketicinin ya da seçmenin düşüncelerini yönlendirmeye çalışan biri, Gramsci'ye göre bir organik entelektüeldir. Gramsci, organik entelektüellerin topluma aktif olarak katıldıklarına inanır. Yani bu entelektüeller sürekli insanların zihinlerini değiştirip piyasaları genişletme mücadelesi içindedirler. Çoğunlukla aynı yerde kalan, yıllar yılı aynı tür işler yapan öğretmenlerle papazların tersine organik entelektüeller daima hareket halinde, oluşum halindedirler. Diğer uçta Julian Benda'nın entelektüelleri, insanlığın vicdanı olan süper yetenekli, ahlaki donanımları gelişkin filozof krallardan oluşan bir avuç insan olarak gösteren ünlü tanımı vardır. Benda'nın kitabı La Trahison des Clercs'in Aydınların İhaneti, ileriki kuşakların belleğinde entelektüel hayatın sistematik bir analizi olarak değil, görevlerini bir yana bırakıp ilkelerinden ödün veren entelektüellere yönelik zehir zemberek bir saldırı olarak kaldığı doğruysa da, ben de gerçek entelektüeller olduklarını düşündüğü birkaç kişinin adını zikredip önemli özelliklerini sıralar. Sokrates ve İsa'nın adı sık sık geçer. Daha yakın zamanlardan da Spinoza, Voltaire ve Ernest Rhee'nin örnekleri verilir. Gerçek entelektüeller bir tür ruhban sınıfı oluştururlar. Pek nadir bulunan yaratıklardır. Çünkü bu dünyaya ait olmayan ebedi hakikat ve adalet standartlarının bayraktarlığını yaparlar. Benda'nın bu insanlar için ruhban gibi dini bir terim kullanmasının onlara her zaman bu sınıfa ait olmayan, yani maddi avantajlara edinme, kendini geliştirme ve mümkünse dünyevi güçlerle yakın ilişkiler kurma gibi dertleri olan sıradan insanlarınkine karşı bir statü ve davranış tarzı atfetmesinin nedeni budur. Gerçek entelektüeller der Benda, özünde pratik amaçlar gütmeyen faaliyetler yürüten, bir sanat ya da bir bilimle ya da metafizik spekülasyonlarla ilgilenmekten, özetle manevi avantajlara sahip olmaktan keyif alan, yani bir bakıma şöyle diyen kişilerdir. Benim krallığım bu dünyanın krallığı değil. Julian Benda, The Treason of the Intellectuals, İngilizce çeviren Richard L. Eldington, Londra, Norton, 1980, sayfa 43. Bununla birlikte Benda'nın verdiği örnekler entelektüellerin dünyadan tamamen elini eteğini çekip fil dişi kulesine kapanmış, kendini son derece özel, çapraşık, hatta belki de karanlık denecek ölçüde esrarlı meselelere adamış düşünürler olduğu anlayışını savunmadığını gayet net bir biçimde gösterir. Gerçek entelektüeller en çok metafizik tutkunun, çıkar gözetmeyen adalet ve hakikat ilkelerinin etkisiyle yozlaşmayı mahkum ettikleri, zayıfları savundukları, kusurlu ya da baskıcı otoriteye meydan okudukları zaman kendileri olurlar. Fenelon ve Massillon'un 14. Louis'in bazı savaşlarına nasıl karşı çıktıklarını hatırlatmam gerekli mi der. Voltaire'in Palatinliğin yıkılmasını nasıl mahkum ettiğini, Renan'ın Napolyon'un vahşetini nasıl kınadığını, Buckle'ın Fransız devrimine karşı İngiltere'nin takındığı hoşgörüsüz tutumu, zamanımızda Nietzsche'nin Almanya'nın Fransa'ya yaptığı gaddarlıkları nasıl şiddetle eleştirdiklerini. EGY sayfa 52. Benda'ya göre bugünkü entelektüellerin sorunu, sahip oldukları ahlaki otoriteyi, sektarlık, kitle dalkavukluğu, milliyetçi çığırtkanlık, sınıf çıkarları gibi kolektif ihtirasların örgütlenmesi adını verdiği şeye, bu deyim Benda'nın ileri görüşlülüğünün işaretidir, devretmiş olmalarıdır. Benda bütün bunları kitle iletişim çağından çok önce, 1927'de yazıyordu. Ama hükümetler için gerektiğinde kendi politikalarını pekiştirmeleri, resmi düşmanlara karşı propaganda yapmaları, kurumsal menfaatler ya da ulusal onur adına gerçekte neler olup bittiğini gizleyecek hüsnü tabirler, hatta daha geniş bir ölçekte Orwellvari yeni konuş sistemleri üretmeleri için başvurabilecekleri, kendilerine uşak yapabilecekleri entelektüellerin ne kadar önemli olduğunu sezmişti. Benda'nın entelektüellerin ihaneti karşısındaki feryat ve figanlarının gücü, akıl yürütmesindeki incelikten ya da entelektüelin görevinin ne olduğu konusundaki son derece katı, ödün vermez mutlakçılığından kaynaklanmaz. Benda'nın tanımına göre gerçek entelektüeller, kazığa bağlanıp yakılma, sürgüne gönderilme, çarmıha gerilme riskine girmek durumundadırlar. Başat özellikleri dünyevi kaygılarla aralarındaki gevşemez mesafe olan simgesel şahsiyetlerdir onlar. Bu yüzden de sayıları çok olamaz, gelişimleri belli rutinlere bağlı olamaz. Güçlü kişiliklere sahip, su katılmadık bireyler olmak zorundadırlar. Her şeyden önce de statüko karşısında neredeyse daimi bir muhalefet durumunda olmaları gerekir. Bütün bu nedenlerden ötürü Benda'nın entelektüelleri kaçınılmaz olarak yücelerden gök gürültüsü gibi bir sesle insanlığa kaba beddualar yağdıran, görünürlük derecesi yüksek küçük bir grup adamdan oluşur. Ben de kadınları entelektüelden saymaz hiç. Ben de bu adamların nasıl olup da hakikati bildikleri ya da ebedi ilkeler konusunda göz kamaştırıcı vukuflarının Don Quixote'unkiler gibi ham hayallerden başka bir şey olmadığı konusunda hiçbir şey söylemez. Yine de Benda'nın tasarladığı biçimine gerçek entelektüel imgesinin hala çekici ve güçlü bir imge olduğuna benim şüphem yok. Verdiği pozitif örneklerin de negatif örneklerin de çoğu ikna edici. Mesela Voltaire'in Calas ailesini kamu huzurunda savunması ya da zıt uçta Benda'ya göre Fransız ulusal onuru adına acımasız ve aşağılayıcı bir romantizme kapılan Moire, Barris gibi Fransız yazarların ürkütücü milliyetçilikleri. 1762'de protestan bir tüccar Torlus'un Jean Calas Katolikliğe dönmek üzere olan oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılandı ve idam edildi. Doğru dürüst bir kanıt yoktu ama böyle hızlı bir karar alınmasına yol açan şey protestanların din değiştirmek isteyen herhangi bir başka protestanı hemen öldüren fanatikler olduğu yolundaki yaygın inançtı. Voltaire Calas ailesinin itibarının iade edilmesi için başarılı bir kampanya yürüttü. Ama şimdi onun da bazı kanıtları kendisinin uydurduğunu biliyoruz. Marius Beres ise Alfred Dreyfus'un önde gelen hasımlarından biriydi. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında yaşayan protofaşist ve anti-entelektüel bir Fransız romancısı olan Beres, bir bütün olarak ırkların ve milletlerin fikir ve eğilimleri kolektif bir biçimde taşıdığı bir siyasal bilinç dışı anlayışını savunuyordu. Benda'nın ruhu, her ikisi de entelektüeller için ciddi birer sınav işlemi görmüş olan Dreyfus olayı ve Birinci Dünya Savaşı ile biçimlenmiştir. Burada entelektüeller ya da ordudaki antisemitik önyargılardan kaynaklanan bir adaletsizliğe, milliyetçi taşkınlığa cesaretle karşı çıkmayı seçeceklerdi ya da koyun gibi sürüye uyup haksız yere mahkum edilen Yahudi sibay Alfred Dreyfus'u savunmayı reddedecek, Alman olan her şeye karşı olan savaş itişini harlandırmak için şövenist sloganları haykıracaklardı. Ben de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kitabını tekrar yayımladı. Literasyon 1946'da Bernard Grass tarafından tekrar yayımlandı. Kitaba bu kez Nazilerle işbirliği yapmış olan entelektüellere ve komünistleri gözü kapalı desteklemiş olanlara saldıran birkaç yazı eklemişti. Ama Benda'nın özünde son derece muhafazakar bir içerik taşıyan yapısında kullandığı mücadeleci retoriğin altında derinde bir yerlerde ayrı bir varlık, iktidarın yüzüne karşı doğruları söyleyen biri, hiçbir dünyevi gücü eleştirilemeyecek ve sorgusuz sualsiz itaat edilecek denli büyük ve nüfuzlu görmeyen haşin, uz dilli, olağanüstü cesur ve öfkeli bir birey olan bu entelektüel figürü vardır. Gramsci'nin entelektüeli, toplumda belli işlevleri yerine getiren bir kişi olarak değerlendiren toplumsal çözümlemesi, Benda'nın bize sunduğu her şeyden çok daha fazla yakındır gerçeğe. Özellikle 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan birçok yeni meslek, radyo televizyoncular, profesyonel akademisyenler, bilgisayar analistleri, spor ve medya alanında uzmanlaşmış hukukçular, işletme danışmanları, siyasa uzmanları, hükümet danışmanları, özel pazarlar hakkında rapor hazırlayanlar, hatta bütün bir modern kitle gazeteciliğinin kendisi, Gramsci'nin bakış açısını haklı çıkarmıştır. Günümüzde bilginin üretilmesiyle ya da dağıtılmasıyla bağlantılı herhangi bir alanda çalışan herkes sözcüğe Gramsci'nin verdiği anlamda bir entelektüeldir. Endüstriyel batı toplumlarının çoğunda mahut bilgi endüstrileriyle fiili olarak fiziksel üretim yapanlar arasındaki orantı bilgi endüstrileri lehine hızla değişmektedir. Amerikalı sosyolog Alvin Golder'ın epey bir zaman önce entelektüelin yeni bir sınıf haline aldıklarından ve eski para babası, mülk sahibi sınıfların yerini artık büyük ölçüde entelektüel yöneticilerin aldığından bahsetmişti. Ama Gardner ayrıca entelektüellerin artık geniş bir halk kesimine seslenen insanlar olmadıklarını, yükselişleri biraz da buna bağlıydı, eleştirel söylem kültürü adını verdiği bir kültürün üyeleri haline geldiklerini de belirtmişti. İster yayıncı, yazar, askeri strateji uzmanı, ister uluslararası hukukçu olsun, bütün entelektüeller uzmanlaşmış ve ancak aynı alanın diğer üyeleri tarafından kullanılabilen bir dili konuşur, işlerini bu dille görürler. Uzmanlaşmamış, halkın çoğunlukla anlayamadığı bir lingua franca ile diğer uzmanlara hitap eden uzmanlar haline gelirler. Fransız filozof Michael Foucault'un da aynı şekilde mahut evrensel entelektüelin, bununla muhtemelen Jean-Paul Sartre'ı kasteder, yerini özgül entelektüelin, Michael Foucault, Power, Knowledge, Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, derleme, Colin Garden, Harold Hempstead, Harvester Press, 1985. Belli bir disiplinin içinde çalışan ama uzmanlığını her biçimde kullanabilen entelektüelin aldığını söylemiştir. Burada Foucault özellikle uzmanlık alanı dışına çıkıp 1942-45 yılları arasında Los Alamos'ta atom bombası projesi üzerine çalışan ve sonraları ABD'de bir tür bilim komiseri haline gelen Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer'ı düşünmektedir. Entelektüellerin sayısındaki çoğalma, entelektüelin inceleme konusu oldukları çok sayıdaki alana da yansımıştır. Söz konusu incelemelerin öncüsü, neredeyse ilk kez modern toplumun işleyişinde toplumsal sınıfların değil, entelektüelin merkezi bir işlev gördüğünü ileri sürmüş olan Gramsci'nin hapishane defterlerinde iddialı olmuştur muhtemelen. Entelektüellerin nokta noktası veya entelektüellere ve nokta nokta başlıkları altında toplanabilecek, kapsamı göz korkutucu boyutlara ulaşan ve son derece ayrıntılı, neredeyse bir kütüphane dolusu çalışma vardır. Entelektüellerin tarihi ve sosyolojisi konusunda binlerce kitap, entelektüeller ve milliyetçilik ve iktidar ve gelenek ve devrim vesaire vesaire hakkında sonsuz sayıda inceleme var elimizin altında. Dünyanın her bölgesi kendi entelektüellerini yaratmış. Bu oluşumların her biri ateşli, tutkulu tartışmalara konu olmuştur. Modern tarihte entelektüellerin işin içine karışmadığını ne de önemli bir karşı devrim olmuştur. Entelektüeller hareketlerin ana babaları ve tabii ki evlatları, hatta yeğenleri olmuşlardır. Modern tarihte entelektüellerin işin içine karışmadığı ne önemli bir devrim ne de önemli bir karşı devrim olmuştur. Entelektüeller hareketlerin ana babaları ve tabii ki evlatları, hatta yeğenleri olmuşlardır. Entelektüel figürünün ya da imgesinin bir ayrıntı yığını arasında ortadan kaybolması, entelektüelin sadece bir başka profesyonel, toplumsal trendin içinde yer alan bir şahsiyet haline gelmesi gibi bir tehlike söz konusudur. Bu konferanslarda ilk olarak Gramsci'nin dikkat çektiği 20. yüzyılın sonlarına ilişkin bu gerçeklikleri peşinen doğru kabul edecek olsam da, entelektüelin toplumda sadece kimliksiz bir profesyonel, salt kendi işine bakan bir sınıfın yetenekli bir üyesi olmaya indirgenemeyecek özgür bir kamusal role sahip bir birey olduğunda ısrar etmek istiyorum. Bence merkezi önem taşıyan olgu şudur. Entelektüel belli bir kamu için ve o kamu adına bir mesajı, görüşü, tavrı, felsefeyi ya da kanıyı temsil etme, cisimleştirme, ifade etme yetisine sahip olan bireydir. Bu rolün özel, ayrıcalıklı bir boyutu vardır ve kamunun gündemine sıkıntı verici sorular getiren, ortodoksi ve dogma üretmektense bunlara karşı çıkan, kolay kolay hükümetlerin veya büyük şirketlerin adamı yapılamayan, devamlı unutulan ya da sümen altı edilen insanları ve meseleleri temsil etmek için var olan biri olma duygusunu hissedilmeden oynanamaz. Entelektüel bunu evrensel ilkeler temelinde yapar. Tüm insanların dünyevi güçlerden ve ülkelerden özgürlük ve adalet konusunda doğru dürüst davranış standartları beklemeye hakkı vardır. Bu standartların kasti veya gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık edilmeli ve cesaretle karşı konulmalıdır. Bunu daha kişisel bir düzeyde açıklayayım. Bir entelektüel olarak kaygılarımı bir dinleyici ya da izleyici kitlesi önünde sunarım. Ama mesele sadece bu kaygıları nasıl ifade ettiğimde değil. Aynı zamanda özgürlük ve adalet davasını savunmaya çalışan biri olarak benim neyi temsil ettiğimdedir. Bütün bunları söyler ya da yazarım. Çünkü uzun uzun düşündükten sonra bunlara inanmışımdır. Başkalarını da bu görüş doğrultusunda ikna etmek isterim. Bu yüzden de özel olanla kamusal alanın oluşturduğu hayli karmaşık bir karışım çıkar ortaya. Bir yanda kendi tarihim, deneyimlerimin sonucu olan değerlerim, yazılarım ve tavır alışlarım vardır. Bir yanda da tüm bunların insanların savaş, özgürlük ve adalet hakkında tartışıp kararlar verdikleri toplumsal dünyaya girme biçimleri. İnsan salt özel alanda kalarak entelektüel olamaz. Zira sözcükleri kağıda döküp yayımladığınız anda kamusal dünyaya girmişiz demektir. Salt kamusalına ait sadece bir hareket, dava ya da konumun sözcüsü veya simgesi olan bir entelektüel de olamaz. Her zaman şahsi tını, kişiye özgü duyarlılık diye bir şey vardır. Söylenen ya da yazılan şeylere de bu anlam verir. Hele bir entelektüelin dinleyicilerini mutlu etmesi diye bir şey söz konusu olamaz. İşin özü sıkıntı verici, aykırı, hatta keyif kaçırıcı olabilir. Yani sonuçta temsil edici bir kişi olarak entelektüeldir önemli olan. Şu ya da bu bakış açısını görünür olarak temsil eden, her türlü engele rağmen bu temsili muhatap aldığı kamu adına yapan kişidir. Savım şu ki, entelektüeller temsil etme sanatını, ki bu konuşma, yazma, öğretmenlik, televizyona çıkma gibi biçimler alabilir, görev edinmiş bireylerdir. Ve bu görev, kamunun gözleri önünde cereyan ettiği ve hem bağlanımını, hem riski, hem cüreti, hem de kırılganlığı içerdiği ölçüde önemlidir. Jean-Paul Sartre ya da Bernard Russell'ı okuduğum zaman beni etkileyen, savundukları tezlerden çok özgül, bireysel sesleri ve mevcudiyetleridir. Çünkü inandıkları şeyleri dile getirmektedirler. İsimsiz bir memurla ya da ihtiyatlı bir bürokratla karıştırılmaları mümkün değildir. Entelektüellerle ilgili çalışmalar sağanak halinde birbiri ardına çıkmaya devam ettiği halde bunlar da entelektüelin tanımı üzerinde gereğinden çok durulurken imgesi, imzası, fiilin mücadelesi ve performansı yeterince değerlendirilmemiştir. Oysa tüm bunlar her gerçek entelektüelin yaşam suyunu oluşturur. İsya Berlin, 19. yüzyıl Rus yazarlarının okurlarının kısmen Alman romantizminin etkisiyle yazarın kamusal bir sahnede tanıklık yapmakta olduğunun bilincinde olduklarını söylemişti. İsya Berlin, Russian Thinkers, derleyen Henry Hardy ve Elian Kelly, Londra, Penguin, 1980. Benim anladığım biçimiyle modern entelektüelin kamusal rolü hala bu nitelikte bir şeyler içerir. Bu yüzdendir ki mesela Sartre gibi bir entelektüeli anımsadığımızda onun kendine özgü davranışları, tüm benliğiyle kendini savunduğu davaya adaması, gösterdiği saf çaba, göze aldığı riskler, iradesi, sömürgecilikle, bağlanmayla ya da toplumsal çatışmalarla ilgili sözleri, hasımlarını küplere bindiren, dostlarını heyecanlandıran ve hatta belki de sonradan düşündüğüne mahcubiyet duymasına bile yol açmış olabilecek tüm bu özellikleri gelir aklımıza. Sartre'ın Simone de Beauvoir'la ilişkisi, Camus'la yaptığı tartışma, Jean Gaynard'la arasındaki sıkı bağlantıyla ilgili bir şeyler okuduğumuzda onun ortamı içinde konumlarız. Sartre'ın kendi terimidir bu. Sartre işte bu ortamda ve bir ölçüde bu ortam sayesinde Sartre olmuştur. Fransa'nın Cezayir politikasına da Vietnam'a da karşı çıkan kişi olmuştur. Tüm bu ayrıntılar onu bir entelektüel olarak değerini azaltmak şöyle dursun, aksine söylediklerine yoğunluk ve gerilim kazandırır. Onun iç sıkıcı ve ahlakçı bir vaiz değil, herkes gibi yanılabilen bir insan olduğunu gösterir. Modern kamusal hayat, bir işletme ya da sosyolojik bir çalışmanın ham maddesi olarak değil de, ancak bir roman ya da dram olarak görüldüğü takdirde, entelektüellerin nasıl olup da sadece gizli ya da büyük bir toplumsal hareketi değil, aynı zamanda salt kendilerine özgü, biraz tuhaf, hatta yıpratıcı bir hayat tarzını ve toplumsal performansı da temsil edebildiklerini anlayabilmemiz mümkün olur. Bu rolde en iyi ve ilk kez olarak 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında yazılmış bazı sıra dışı romanlarda, Turgenev'in Babalar ve Oğullarında, Flaubert'in L'Odysseon Sentimentalis'inde Gönülki yetişmekte, çeviri Cemal Süreya, Adam Yayınları 1982, Joyce'un A Portrait of the Artist as a Young Man'in sanatçının bir genç adam olarak portresi betimlenmiştir. Bu romanlarda toplumsal gerçekliğin temsil edilme biçimi, yeni bir aktörün, modern genç entelektüelin aniden sahneye çıkışından derinlemesine etkilenir. Hatta tayin edici bir tarzda değişir. Turgenev'in 1860'lardaki Rusya taşrası portresi kır hayatını anlatan metinlerde olduğu gibidir. Burada olay olmaz. Varlıklı gençler hayat tarzlarını ana babalarından miras alır, evlenir, çocuk sahibi olurlar, hatta kör topal gider. Bazarov diye bozguncu ama oldukça güçlü biri bu insanların hayatına birdenbire girene dek durum böyledir. Bazarov'da ilk fark ettiğimiz şey ailesiyle bağlarını koparmış olduğudur. Hiç ana babası olmamış gibi kendi kendini yaratmış biri gibi görünür. Adetlere kafa tutar, vasatlar ve klişelere saldırır. Akılcı ve ilerici olduğunu düşündüğü yeni, bilimsel ve duygusallıktan uzak değerleri savunur. Turgenev'in Bazarov'u sevimli göstermeyi reddettiğini söylemiştir. O kaba, kalpsiz, acımasız denecek ölçüde kuru ve haşin biri olacaktır. Bazarov, Kirsanov ailesiyle alay eder. Orta yaşlı baba Schubert çaldığında ona güler. Alman materyalist biliminin düşüncelerini savunur. Ona göre doğa bir tapınak değil, bir atölyedir. Ama Sergeyevna'ya aşık olduğunda o da Bazarov'a yakınlaşır. Ama ürker de. Bazarov'un engel tanımayan, çoğunlukla anarşistik entelektüel enerjisi ona kaos çağrıştırır. Onunla olmak der bir yerde. Bir uçurumun kenarında yaşanan baş dönmesini verir insana. Romana güzelliğini ve patosunu veren şey, Turgenev'in ailelerin, aşk ve akraba sevgisindeki sürekliliklerin, eski, doğal sayılan davranış tarzlarının hüküm sürdüğü bir Rusya ile romandaki tüm diğer karakterlerin aksine hikaye edilmesi imkansız bir tarihi olan Bazarov'un nihilist denebilecek ölçüde bozguncu gücü arasındaki uyuşmazlığı betimlemesidir. Bazarov birdenbire ortaya çıkar, her şeye kafa tutar ve tedavi ettiği hasta bir köylüden hastalık kaparak aynı birdenbirelikle ölür. Bazarov'u amansız sorgulama gücü ve son derece muhalif zekasıyla hatırlarız. Turgenev, Bazarov'un en sempatik karakteri olduğuna inandığını iddia etmesine rağmen, onun bile Bazarov'un pervasız entelektüel gücü karşısında kafası karışmış, okurlarının gösterdiği hayret edilecek ölçüde şiddetli tepkilerden nutku tutulmuştur. Bazı okurlar Bazarov tipiyle gençlere saldırıldığını düşünür. Bazıları da onu gerçek bir kahraman olarak görüp överken bazıları da tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Kişiliği hakkında ne düşünürsek düşünelim, Babalar ve Oğullar'da Bazarov'u bir anlatı karakteri olarak hiçbir yerde yerleştiremeyiz. Dostları Kirsanov ailesi, hatta acınası babaları bile hayatlarını sürdürürken Bazarov'un bir entelektüel olarak sergilediği mutlakçılık ve kafa tutuş onun hikayenin dışında taşır. Evcilleştirmeye müsait olmadığı için hikayeye de uydurulamaz. Joyce'un genç adamı Stephen Dedalus'un durumu da budur. Hatta daha aşırısı. Dedalus, hayata atıldığı ilk yılları kilise, öğretmenlik mesleği, İrlanda milliyetçiliği gibi kurumların ayartıları ile şeytanlı "Non servium, hizmet etmeyeceksin" sözünü kendini düstur edinen bir entelektüel olarak yavaş yavaş gelişen inatçı benliği arasındaki sürekli gidip gelerek geçirir. Seamus Dean, Joyce'un sanatçının nokta nokta portresi romanı hakkında mükemmel bir gözlemde bulunur. Bu roman, der, İngiliz dilinde bir düşünce tutkusunun tam anlamıyla sergilendiği ilk romandır. Seamus Dean, Celtic Reveals, Essays in Modern Irish Literature, 1880-1980, Londra, Faber and Faber, 1985, sayfa 76-6. Ne Dickens'ın, ne Thackeray'ın, ne Austen'ın, ne Hardy'nin, hatta ne de George Eliot'ın kahramanları, temel meseleleri toplumda bir düşünce hayatı sürdürmek olan genç insanlardır. Oysa genç Dedalus için düşünme bir tür dünya deneyimidir. Dean, Dedalus'tan önce İngiliz edebiyatında entelektüelin yalnızca grotesk biçimlerde temsil edildiğini söylemekte haklı. Ama kısmen de olsa genç bir taşralı, bir sömürge ortamının ürünü olduğundan Steffi'nin sanatçı olabilmesi için önce entelektüel bir direniş bilinci geliştirmesi gerekir. Romanın sonuna gelindiğinde Stephen sonuçta kendi bireyselliğinden ve genelde pek hoş sayılamayacak kişiliğinden ödün vermesi gerektirecek bütün ideolojik tasarımlarla olduğu kadar aileye ve Fenianlara da eleştirel ve uzak bakar. Turgenev gibi Joyce da genç entelektüel ile insan hayatının normal akışı arasındaki uyuşmazlığı iğneli bir dille sergiler. Bir ailede büyüyen, sonra da okula ve üniversiteye giden bir genç adamı anlatan klasik bir hikaye olarak başlayan romanın kompozisyonu, yavaş yavaş çözülüp Stephen'ın defterinden aktarılan bir dizi eksiltili, elliptical nota dönüşür. Entelektüel, evcilleşmeyecek, tek düzeliğe teslim olmayacaktır. Romanın en ünlü bölümlerinden birinde Stephen, entelektüelin özgürlük amentüsünü şöyle dile getirir. Ne yapacağımı ve ne yapmayacağımı anlatayım sana. İster evim, ister yurdum, ister kilisem olsun, inanmadığım şeye hizmet etmeyeceğim ve kendimi olabildiği kadar özgürce ve olabildiği kadar bütünlükle dile getireceğim bir hayat ya da sanat tarzı bulmaya çalışacağım. Kendimi savunmak için de kullanmasını bildiğim silahları kullanacağım. Sessizlik, sürgün ve kurnazlık. Murat Belge çevirisi. Çevirmenin notu. George bu sözlerdeki melodramatik edayı Stephen'ın tümtüraklılığının altını çizmek için kullanır. Ama Ulysses'te bile Stephen inatçı ve aykırı bir genç adamdan başka bir biçimde gösterilmez bize. Amentus'un en çarpıcı yanı entelektüel özgürlüğü olumlamasıdır. Entelektüelin yapıp ettiklerinde can alıcı önem taşıyan mesele budur. Abuz suratlılık ve oyunbazlığı amaç edinmek değil, entelektüelin faaliyetinin amacı insanlığın özgürlüğünü ve bilgisini artırmaktır. Ben bu amacın hala doğru olduğuna inanıyorum. Hem de çağdaş Fransız filozof Lyotard'ın geçmişte kalmış, modern çağla bağlantılı olduğu düşünülen bu tür kahramanca çabalar için kullandığı deyişle, büyük özgürleşme ve aydınlanma anlatılarının postmodernizm çağında artık esamesinin okunmadığı yolundaki sık sık tekrar edilen suçlamaya rağmen. Söz konusu tespiti yapanlara göre büyük anlatıların yerini yerel durumlar ve dil oyunları almıştır. Günümüzün postmodern entelektüelleri doğruluk ya da özgürlük gibi evrensel değerleri değil, yeterliliği önemser. Oysa ben Lyotard ve takipçilerinin postmodernizme rağmen hala entelektüelin elinin altında olan uçsuz bucaksız imkanları doğru bir biçimde değerlendirmekten çok, kendi tembelliklerinden kaynaklanan yetersizliklerini, hatta belki de kayıtsızlıklarını itiraf ettiklerini düşünmüşümdür. Zira hükümetler hala halklarını açık açık ezmekte, adalet hala ciddi bir biçimde zedelenmekte ve iktidar entelektüelleri hala kendi saflarına katıp seslerini gayet güzel kısabilmektedirler. Entelektüeller hala sık sık görevlerinden yan çizmektedirler. Gönül ki yetişmekte de Flaubert, entelektüellerin kendisine yarattığı hayal kırıklığını anlatmış, entelektüellere yöneltebilecek belki de en acımasız eleştiri yapmıştır. Ünlü İngiliz tarihçisi Levi Snyder'ın entelektüellerin devrimi adını verdiği bir dönemde 1848-1851 yılları arasındaki Paris ayaklanması sırasında geçen roman, 19. yüzyılın başkentinde bohem hayatın ve siyasal ortamın geniş kapsamlı bir panoramasıdır. Kitabın merkezini iki genç taşralı Frederic Moore ve Charles Deslorres oluşturur. Flaubert bu iki gencin kente yapıp ettiklerini anlatırken onların entelektüel olarak istikrarlı bir yol tutturamamalarını duyduğu öfkeyi de gizlemez. Flaubert'in bu gençlere gösterdiği hoşgörü büyük ölçüde onların olmaları gerektiğini düşündüğü şeye yönelik belki de biraz abartılı beklentisinin ürünüdür. Fakat romanda akıntıya kapılmış sürüklenen entelektüelin en parlak anlatımıyla karşılaşırız. Romanın başında iki genç toplumun refahını amaç edinmiş hukukçular, eleştirmenler, tarihçiler, denemeciler, filozoflar ve toplum kuramcıları olma sevdasındadırlar. Oysa sonuçta Moro'nun entelektüel hırsları tükendi. Yıllar geçtikçe zihninin aylaklığına ve yüreğinin ataletine teslim oldu. Deslorres ise sırasıyla Cezayir'deki koloninin yöneticisi, bir paşanın sekreteri, bir gazetenin ve bir reklam ajansının müdürü oldu. Şu anda da bir sanayi şirketinde müşavir avukat olarak çalışıyor. Flaubert'a göre 1848'in başarısızlıkları kendi kuşağının başarısızlıklarıdır. Moro ve Deslores'in kaderleri hem iradelerini belli bir noktaya odaklayamamalarının sonucu olarak hem de insanın zihnini çelen sonsuz sayıda şey, baş döndürücü hazlar içeren modern topluma ödenen bir bedel olarak betimlenir. Flaubert sanki bir kehanette bulunuyor gibidir burada. Bu toplum gazeteciliğinin, reklamcılığın doğuşuna sahne olan, insanların bir günde ünlü olabildikleri, tüm düşüncelerin pazarlanabilir, tüm değerlerin değiştirilebilir hale geldiği, tüm mesleklerin kolay para kazanma ve çabucak başarılı olma arayışına indirgendiği, sürekli bir dolaşım alanına dönüşmüş bir toplumdur. Bu yüzden romanın en önemli sahneleri, simgesel bir biçimde at yarışları, kafe ve genel evlerde düzenlenen danslar, ayaklanmalar, geçit törenleri ve gösterilerde geçer. Moro buralarda durmaksızın sevgiyi ve entelektüel doyumu bulmaya çalışır. Ama araya hep başka şeyler girer. Bazarov, Diodos ve Moro uç örnekler şüphesiz. Ama biz entelektüelleri eylem halinde, etrafı çeşit çeşit güçlükler ve ayartılarla kuşatılmış bir biçimde, basit bir el kitabından bir seferde öğrenilebilecek sabit bir görev değil, bizzat modern hayat tarafından sürekli tehdit edilen somut bir deneyim olarak işlerimizi sürdürürken ya da buna ihanet ederken gösterme amacına hizmet ediyorlar ki bu, 19. yüzyılın panoramik gerçekçi romanlarının son derece iyi yaptığı bir şey. Entelektüelin gerçekleştirdiği temsil edilimlerinin topluma bir dava ya da fikri ifade etmesinin asıl amacı egosunu tahkim etmek ya da statüsünün keyfini çıkartmak değildir. İktidarın bürokrasilerinde hizmet vermek, cömert hizmetkarlar olarak çalışmak da değildir bu temsil edimlerin amacı. Entelektüel temsil edimleri kuşkucu, angaje, kendini durdurak bilmeksizin akli sorgulamaya ve ahlaki yargıya dayan bir tür bilince yaslayan faaliyetlerdir. Bu da bireyi sürekli tetikte olmaya zorlar. Dili iyi kullanmayı bilmek ve dile ne zaman müdahale edebileceğini bilmek entelektüel eylemin iki temel özelliğidir. Entelektüel bugün neyi temsil ediyor peki? Bence bu soruya verilen en iyi ve en dürüst cevaplardan biri tutkulu bir toplum anlayışına ve düşüncelerinin lafı dolandırmadan son derece etkileyici bir biçimde ifade etme yeteneğine sahip, bağımsızlığına çılgınca düşkün bir entelektüel olan Amerikalı sosyolog Jim Wright Mills'a aittir. Mills, 1944'te bağımsız entelektüellerin önünde ya marjinalliklerinin sonucu olarak umutsuz bir güçsüzlük duygusuna kapılma ya da kendi başlarına sorumsuzca önemli kararlar veren düzen adamlarından oluşan görece küçük bir gruba mensup olup kurumların, şirketlerin ya da hükümetlerin saflarına katılma seçenekleri olduğunu yazmıştı. Bir enformasyon sanayinin kiralık çalışanı olmak da çözüm değildir. Çünkü o zaman sana kulak verenlerle, Tom Paine'in kendisini dinleyenlerle kurduğu türden bir ilişki kurabilmen imkansızlaşacaktır. Özetle entelektüelin tedavüle dahil olabilmesini sağlayan etkili iletişim araçları gasp edilmektedir. Bu durumda entelektüelin önünde çok önemli bir görev vardır. Mills bunu şöyle ifade ediyor. Bağımsız sanatçı ve entelektüel, sahiden yaşayan şeylerin basma kalıplaştırılmasına ve sonuç olarak cansızlaştırılmasına karşı direnebilecek ve mücadele edebilecek donanıma sahip, sayıları gittikçe azalan birkaç kişiden biridir. Artık gerçekten yeni düşünceler geliştirmek için modern iletişim araçlarının, yani modern temsil sistemlerinin bizi gömdükleri klişe görüş ve düşünme batığının maskesini indirme, sürekli olarak bunların etkisini kırma kapasitesi gerekir. Bu kitle sanatı ve kitle düşüncesi dünyaları giderek daha fazla siyasetin taleplerine maruz kalmaktadır. İşte bu yüzden entelektüel dayanışma ve çabaların ortak noktası siyaset olmalıdır. Düşünür, siyasi mücadele içinde hakikatin değeriyle bizzat ilişki kurmazsa, yaşanan deneyimlerin bütününü sorumlu bir biçimde ele alamaz. J. Wright Mills, Power, Politics and People, The Collected Essays of J. Wright Mills derleme, Irving Louis Horowitz, New York, Ballantine, 1963, sayfa 299. Bu paragraf öyle önemli tespitler ve vurgular içermektedir ki, tekrar tekrar okumayı hak eder. Siyaset her yerdedir. Saf sanat ve düşünce alanlarına ya da tarafsız nesnellik veya aşkın teori alanını kaçmak mümkün değildir. Entelektüeller zamanlarına ait insanlardır. Enformasyon ya da medya sanayinin cisimleştirdiği temsiller üzerinden yürüyen, kitlesel siyasete herkes gibi onlar da tabidirler. Buna direnmelerinin tek yolu giderek güçlenen medyanın, tabii ki sadece medyanın değil, statükoyu koruyan, her şeyi kabul edilebilir ve onaylanmış bir aktüellik perspektifi içinde tutan, bütün düşünce eğilimlerinin yaydığı imgeleri, resmi anlatıları, iktidarı haklı çıkarma çabalarını tartışmaya açmaları, Mill'in maske indirme dediği şeyi yaparak mümkün olduğunca hakikati anlatmaya çalıştıkları alternatif versiyonlar geliştirmeleridir. Bu hiç de kolay bir iş değildir. Entelektüel her zaman yalnızlık ile saf tutma arasında bir yerde durur. Geçtiğimiz yıllarda Irak'a karşı girişilen Körfez Savaşı'nda yurttaşlara, ABD'nin masum ya da tarafsız bir güç olmadığını, Vietnam ve Panama işgallerini unutmak siyasetçilerin işine geliyordu tabii. Kimsenin de ona dünya jandarmalığı gibi bir görev vermediğini hatırlatmak ne kadar zor olmuştu. Fakat o zaman entelektüellerin görevi unutulanları su yüzüne çıkartmak, görmezden gelinen bağlantıları göstermek, savaştan ve insanların öldürülmesinden kaçınacak alternatif eylem tarzları önermekti. C. Ward Mills esas olarak kitle ile birey arasındaki karşıtlığı vurgular. Hükümetlerden, şirketlere, büyük örgütlenmelerin güçleriyle hem bireylerin hem de madun statüsüne sahip olduğu düşünülen insanların, azınlıkların, küçük devletler ve halkların, küçümsenen kültür ve ırkların göreli zayıflığı arasında içsel uyuşmazlık vardır. Ben entelektüelin zayıf olanların ve temsil edilmeyenlerin safına ait olduğundan eminim. Robin Hood diyenler olacaktır ama o kadar basit bir rol değildir bu. Dolayısıyla da romantik idealizm denip bir kenara atılamaz. Sözcüğe benim verdiğim anlamda entelektüel ne insanları teskin etme ne de konsensüs oluşturma derdindedir. Çok ciddi bir anlamda ucuz formülleri, hazır klişeleri ya da muktedirlerinin ve uzlaşımcılarının söylediklerinde, yapıp ettiklerinde gözlenen sorunsuz, hep ama hep uzlaştırıcı olumlamaları kabullenmeyi istememe anlamında tüm varlığını ortaya koyan biridir. Hatta sadece bir şeyleri pasif olarak istememekle yetinmez. Bunu aktif olarak kamuoyuna söylerdi. Salt hükümet politikalarını eleştirme meselesi değildir bu. Daha çok entelektüelin yarım doğrulara ya da basmakalık fikirlere pabuç bırakmamak için sürekli tetikte olmayı görev edinmesi meselesidir. İstikrarlı bir gerçekçilik, neredeyse atletik bir akıl enerjisi ve kamusal alanda yazılar yayımlatıp konuşmanın gereklileriyle kişinin kendi benliğiyle ilgili sorunları dengelemek için karmaşık bir mücadele gerektiren bu görev, tam da bu yüzden hep süre giden yapısı itibariyle bitmemiş ve zorunlu olarak kusurlu bir çaba haline gelir. Ama insanı pek sevilen biri yapması da, ben bu görevin karmaşıklığını, insanı diri tutuşunu zenginleştirmesini seviyorum.